Radyo Doktoru. Türkiye'nin saatleri, Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinize merhaba. Radyo Doktoru başlıyor, hepiniz hoş geldiniz. Bugün 9 Şubat, Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve biz de bugüne özel bir program yapacağız. Yine bununla ilgili konuklarımız olacak, uzmanlarımızdan bilgiler alacağız. Ve elbette ki yine sağlıklı haberlerimiz olacak, canlı yayın konuklarımız olacak. Keyifli bir gün yaşayacağız. Bize ulaşmak istiyorsanız, telefonla ulaşmak için çift 090-312-463-3419, 463-3421 numaralı telefonlardan, elektronik postada ise radyodoktoru@trt.net.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Sosyal medyada da Radyo Doktoru hesabıyla bize ulaşmanız mümkün. Biz o zaman programımıza başlayalım. Önce kısa bir müzik arası verelim. Ben Özgür Aksu'na.
Ben Ebru Cengiz.
Birazdan burada olacağız.
Yorulduk mu güvercin, bir yerlere konalım mı? Çok ıslandı kanatlarım, durup nefes alalım mı? Belki yolumuz yakın, sen uçarsan ey Umut, doğan güneş bizden yana, ilk doğuşu değil ki bu. Belki yolumuz yakın, sen uçarsan ey Umut, değil ki bu. Durup nefes alalım mı?
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Radyo Doktoru devam ediyor. Bugün Dünya Sigarayı Bırakma Günü ve bizim de bununla ilgili uzman konuklarımız var. Az önce bahsettik. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Profesör Doktor Metin Özkan canlı yayın konuğumuz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim davetiniz için.
Ben teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Hep beraber teşekkür ederiz. Çünkü sizden öğrenecek çok şeyimiz var. Merak ettiklerimiz var. Sorularımızın cevabını almak istiyoruz. Bugün öncelikle tabii Dünya Sigara Bırakma Günü. Biz sigaranın zararlarını biliyoruz. Bunun bize ne kadar büyük hayatımızla ilgili maliyetlere sebep olduğunu biliyoruz. Bize neler yaptığını biliyoruz. Hepimiz için herhalde dünyanın en büyük problemlerinden birisi. Ki Dünya Sağlık Örgütü de dünyanın en büyük sorunu diyor sigara için. Evet. Sigara ile ilgili neleri özellikle bilmemiz gerekiyor? Bununla ilgili bilmemiz gerekenler neler? Sigarayı neden bırakmalıyız? Bize zararları ile ilgili küçük yine birkaç tane varsa önemli not. Onları aktarırsanız çok seviniriz.
Şimdi her şeyden önce sigara dünyada en çok ölüme neden olan iki şeyden biri. Biri açlık, diğeri sigara. Ve daha da acı tarafı şu, parasını verip aldığın bir ürün ama tüketen kişilerin yarısından çoğunun ölümüne neden oluyor. Yani hem para veriyorsunuz hem de ölümünüze neden olacağını bildiğiniz bir şey.
Bile bile lades.
Bile bile lades. Dünyada her gün 12 bin insan sigara nedeniyle hayatını kaybediyor. Zararlarını biliyoruz dediniz, zaten herkes biliyor aslında. Yani artık o kadar çok konuşuldu ki. Ama işte zararını bildiğimiz halde o kadar çok reklamı vesairesi yapılıyor ki yani bu dünya üzerinde bu bir strateji zaten. Yani özellikle tütün endüstrisinin taktiklerinden
sektör.
Biri. Sektör yani çok büyük bir sektör. Dediğim gibi kullanan müşterisinin yarısının ölümüne neden oluyor. Ve bu ölüm de zaten 15-20 yıl daha erken ölüm. Yani normal bir süreçteki ölüm de değil.
Bazı, yavaş yavaş aslında.
Bazı insanlar aslında şey diyor, ya benim dedem de işte ama işte 90 yaşına kadar yaşadı.
Evet. Yani
bu şekilde bırakmak istemeyenlerin çok şeyi var.
Yani arkasına kadar, sığınacağı bir tabii, sebebi var şey. Çünkü.
O çok çok ekstrem bir örnek. Belki bugünkü şartlardaki bu kadar kanserojen veya hastalık neden olabilecek şeyler yoktu. Daha doğal yaşıyordu. Onun arkasına saklanmak hiç doğru bir şey değil. Yani büyük bir sorun, mutlaka çok daha sık üzerinde durulması gereken, mücadele edilmesi gereken, rol model olabilecek insanların mutlaka burada ön plana çıkıp, örneğin şimdi bana hasta gelip de sigara içiyor musun diye sorduğum zaman, ki mutlaka her doktorun branşı ne olursa olsun bu soruyu sorması gerekir. Bir tek bu soru bile %5 oranında sigarayı bıraktırdığı gösterilmiş yapılan çalışmalar.
Yani az önce konuştuk.
Hasta orada tedirgin oluyor. Yani niye sordu bana bunu diyor. Yani özellikle de böyle filme bakarken soruyorum ben. Hadi yani kafaya bir şey
sordu.
Sigara içiyor musunuz dedi mi, tamam diyor. Yani bir şey gördük.
Bir şey gördük. Bembeyaz oluyor bir anda zaten.
Yani orada bile bırakmaya karar verebiliyor. Öğretmenler burada çok önemli. Medya mensupları burada tabii ki çok önemli. Yani zaten sigara firmaları yıllarca o kadar çok reklam yaptılar ki. Yani işte kadınları kullandılar, çocukları kullandılar, doktorları kullandılar hatta. Bir ara
bir dönem vardı.
Bir reklam vardı. Bir marka ismi vermek istemiyorum.
80'li yıllarda
İşte doktorlar herhalde. Şu sigarayı daha çok içer gibi bir şey vardı. Hatta son yıllarda açılan davalar da bu tütün endüstrisindeki şirketler mahkeme kararıyla iç yazışmalarını açıklamak zorunda kaldılar. Bunlardan bir tanesinde Sylvester Stallone'nin bir 5 filmde sigara içmesi karşılığında anormal bir rakam taahhüt ediyor.
Algı yönetimi. Ya,
bu çok önemli çünkü.
Mesela Red Kit'te vardı. Sonra onu çubuğa çevirdiler, böyle bir çöpe tabii. Çevirdiler. Onda da vardı.
O bile çağrışım yapıyor.
Aynı işi
yani
yapıyor aslında.
Şimdi tabii son yıllardaki bu sigara yasakları, kapalı alanda içilmesinin engellenmesi falan çok etkili oldu. Yani mutlaka hiç değilse pasif maruziyetler kalmış oldu ama yine son yıllarda ben gözlemlediğim işte camlı bölüm yapmalar vesaire gibi.
Kılıfını uyduruyorlar.
Kılıfına uyduruluyor. Biraz daha sıkı denetim yapılması da yarar var diye düşünüyorum.
Aslında yani. Hani reklam bu kısmı daha çok yeni başlayanlar için. Hani evet. Görüp özenip yeni başlama, ama aslında yeni nesilde bizim yaş grubumuz ya da bizden önceki nesil daha çok kullanıyordu. Hani ilk de Birinci Dünya Savaşı'nda ücretsiz olarak sigara dağıtılmış, askerlere erzakla beraber kumanyanın yanında verilmiş ve
tabii yasada vardı yani.
Hani bakılıyor ki yıllar sonra o askerlerin işte çoğu kanser oluyor. Artı aileler gecelerinde evde içildiği için bunlar görünmeye başlıyor. Ve sonuçta bir bağımlılıktan bahsediyoruz. Yani zararını bilmediğimiz bir şey değil ama daha çok hani bu 2009'dan beri ülkemizde bu kapalı yerlerdeki yasak evet devam ediyor. Ve bizim çocuklarımız bunun zararlarını bilerek ve bizlere oranla çok daha fazla korunarak. Ben üniversite yıllarımda ranzanın altı üstü altı kişi aynı odada kalırdık. Ve hani duman altı olurdu.
Yurt odası değil o, gaz odası.
Tabii ufak ufak yangınlar bile çıkardı yani. Hani böyle bir şey yanardı, tüterdi bir şey. Hani çok kötü şartlardaydık. Şimdiki çocuklarımız bu anlamda korunabiliyor. Ama bu bir bağımlılık aslında ve hani belki de bırakmaktan korkuyoruz. Yani çok, o aşamadan korkuyoruz.
Tabii.
Bununla peki işte 20 yıllık bir içici. Şimdi bizi izleyenlerin hani hayatlarına dokunalım diyoruz ya Özgür'le sürekli her programda. Hani nasıl motive edebiliriz de bir kişiyi bari kurtarsak bizim için değil mi? Muhteşem bir şeydir.
Evet. Deniz Yıldız hikayesi.
Evet, yani aslında motivasyon işte dediğim gibi şimdi bizim yaşlarımızdaki insanlar artık kayıp vakalar başlamış.
Demeyin
madde,
hocam.
Hayır ama şimdi bakın bu bir madde bağımlılığı. Bağımlılığın tedavisi gerçekten çok zordur. Çünkü nikotin esrardan, eroinden farklı bir şey değil. Yani beyine nikotin gittiği zaman nikotin reseptörleri, alıcıları vardır. Oraya bağlanır. Tıpkı işte eroinde olduğu gibi. Vücuda bir takım maddeler salınır. Bunlar işte rahatlatma vesaire gibi başlangıçta bu şekilde algılanabilir ama bunun belli bir süresi vardır. 5 dakikadır, 10 dakikadır, 2 saattir veya maksimum. Ondan sonra tekrar istemeye başlar. İçtikçe bu duyarlılığını kaybeder reseptörler, daha fazla içme ihtiyacı duyarsınız. Yani bu zaten 3 kişiden biri deniyor. Yani bir kere bile hayatında bir defa bile sigarayı denemiş 3 kişiden biri mutlaka bağımlı oluyor.
Evet, hedef keyif verici kısa sürede olsa öyle bir madde.
Kayıp vaka derken şunu kastettim aslında. Yani bundan sonra yeni başlatmalar gerekir. Şimdi bakın bir salgın var. Tütün aslında bir salgındır. Tütün salgını yani tütün, bu bir salgın hastalıktır. Evet. Ama diğer salgınlarda ne vardır? İşte bakteri vardır, virüs vardır, bir mikrop vardır. Mikrop bulaşır, ondan ona geçer, ondan ona geçer. Peki buradaki salgının şeyi taşıyıcısı ne? Sigara şirketleri. Yani burada bunu mutlaka yeni reklamlar yapacaklar. İşte spor faaliyetleri yapıyorlar. Müzik, konserler vesaire yapıyorlar. Ve burada mesela sırt çantası bazı mutlaka görüyorsunuzdur. Arkasında kocaman bir işte o malum sigara çağrıştıran evet. Şeyler var. Yani bildiğimiz renk bile artık bir
algı malum.
Tabii ne deniyor bilmem şey... mavisi deniyor değil mi?
Evet, evet.
Yani bunların hepsi inanılmaz bir şekilde çocukların bilinçaltına yerleşen algı yönetimleri yeni grup. Yani bir kimi yeniden başlatabilirsiniz. Çünkü bu bir bağımlılık. Dedim ya 3 kişiden biri bağımlı olacak zaten.
Evet yani ama şöyle bir şey var. Şimdi bugün günümüzde işte dinleyicilerimizden 40-45 yaş aralığında olan belki hani kalp hastalığı başladı, aterosklerotik kalp hastalığı yeni başlayan ya da KOAH tanısı yeni koyulan hastalarımız var. Hani ben kendi hastalarıma klinikte şey diyorum. Diyorlar ki işte sigarayı bıraktığımız zaman geçecek mi? Belki diyorum hani bugünden daha iyi olmayacaksınız ama daha kötüye gidişi engellemek bile kesinlikle bizim öyle. İçin başarı
tabii.
Diyorum.
Tabii.
Hani en azından bunun için bile bırakmamız gerekiyor diyorum. Geçen gün kardiyoloji kliniğinde hasta yakını olarak bulundum. O da ayrı bir keyif tabii, hastalarla daha yakın sohbet edebiliyorsunuz. Böyle 70 yaşlarında bir beyefendi yatıyor. Damar hastalığı sebebiyle yatıyordu. Sigara içiyor musun diye konuşuldu. Bir haftadır bıraktım dedi. Aa, zor muydu dedim. Yani nasıl oldu? Ne kadar içiyordunuz dedim. İşte 45-50 yıl kızım dedi. İşte zor oldu mu? Bir destek aldınız mı? Bir yardım aldınız mı diye sordum. Yok dedi. Ben dedi bu dedi kafada biten bir şey dedi bir kere dedi. Ben dedi rahmetli babamı da çok severdim dedi. Görebiliyor muyum? Göremiyorum dedi. Bu da beni bitiriyor. Bırakacağım dedi. Böylece bıraktı. Şimdi tamam. Hani
biraz geç kalmış ama olsun.
Evet ama hani bu günde 2 paket 45 yıl içen birisi bile ciddi bir sağlık sorunuyla karşılaşınca desteksiz bile bırakılabiliyor muhtemelen.
Bazen işte karşılaşmadan da bunu bıraktırmak
lazım. İşte bunu asıl.
Çünkü asıl
bu.
Hedef grubu o. Yani kayıp grup derken tabii ki mutlaka her yaşta bu mücadeleyi yapmak lazım. Şimdi sigara hepsi zararlarını biliyoruz. Tepeden tırnağa diyebileceğimiz
tabii
yani
ki.
Şimdi tepeden tırnağa başlayalım tepeden. Yani saçlar mutlaka etkiliyor. Cilt, göz, ağız, burun, gırtlak kanseri. Yani bunlar en bütün kanserler zaten de evet. Burada etkili. KOAH dedik mesela. Şimdi tabii. KOAH dediğimiz olay nedir? Kronik obstrüktif akciğer hastalığı. Yani hava yollarının müzmin bir şekilde giderek daralması, aşırı miktarda balgam çıkışının olması, sürekli öksürmesi ve nefes nefese kalması. Ve KOAH'ın bir tek tedavisi vardır. Aslında yani yıllarca hep sürekli olarak işte nefes açıcı ilaçlar kullanıyoruz, kortizon kullanıyoruz, inhalerler kullanıyoruz. Yani dünyanın parası yani.
Tabii
belki ki. Bırakmanın sonunda ondan da bahsedeceğiz. Bu sigara bırakmayla ilgili ilaçlar mesela şu anda ödeme kapsamı dışında.
Evet.
Halbuysa yani sigaranın neden olduğu kanser ve KOAH ikisi bile başlı başına yeterli. İnanılmaz rakamlara ulaşıyor bunların tedavisi. Siz bu bıraktırma tedavisini ödenebilir hale getirirseniz çok daha ciddi bir hakkı sağlamış olacaksınız.
Evet ama şimdi sigaranın yani, da bir evet. de maliyetine baktığımız zaman aslında ben o ilaçların da maliyetini aylık aşağı yukarı 190-200 lira civarında diyebiliyorum o en pahalı olanının bile Türkiye için konuşuyorum. Bugünkü gideri ama eğer bir sigara içiyorsanız ve günde bir paket iyi bir sigara içiyorsanız zaten bunun zaten üstünde bir rakam tabii. ödüyorsanız.
Evet.
Hani bir şekilde kısa sürede sigara içtiğiniz parayı bunu almak için ödüyor olabilirsiniz.
Evet.
Ama bundan sonrasında hepsi bütün o yakıp keyif almak için boşa yakarak verdiğimiz paradan o giderden kurtulmuş olacağız.
Evet. Şimdi KOAH'tan bahsedelim. KOAH'ın tedavisi tamam bu ilaçları kullanıyoruz ama bunu tedavi etmiyor aslında. KOAH'ın en etkili tedavisi sigaranın bırakılmasıdır. Yani evet. sigara içmeye devam ettiği sürece hasta istediği ilacı kullansın tedavi olmayacaktır. Yani onun için de mutlaka bu hasta grubunda sigara KOAH olsun, koroner kalp hastaları
evet.
olsun, işte damar hastaları mesela evet. burger hastalığı, bacağını kolunu kaybediyor hasta hala sigara içmeye devam ediyor. Yani bunlarda mutlaka tedaviye yönelik yaklaşımlar dediğim gibi her doktorun branşı ne olursa olsun mesela bir ürolog düşünün.
Evet.
Mesane kanseri dediğimiz idrar kesesi kanserinin en önemli nedeni sigaradır. Empotans yani iktidarsızlık. Burada da yine sigara çok çok etkili. Bir üroloğun dahi bu soruyu mutlaka sorması lazım. Sigara içiyor musunuz diye. Aynı şekilde dermatoloji. Yani sigarayı bırakan kişilerin inanın bana bir hafta içinde cildi parlıyor, güzelleşiyor. Yani
temizlik başlıyor aslında.
Bazı sunumlarımda onu da gösterdiğim oluyor. İkiz kadın.
Hı hı.
Biri sigara içen, biri içmeyen. Hakikaten yani o kadar çok fark ediyor ki cildi çok hızlı bir şekilde yaşlandıran bir şey sigara.
Aslında bütün damarlarımızı yani. Rahatsız ediyor. Yani şeker
tabii,
hastalığınız
tabii,
varsa
tabii.
hani o da damarı etkiler.
Artı
sigara olursa tabii, hastalığımız tabii. iyice sıkıntıya girer.
Bir sorumuz var. Almanya'dan bir dinleyicimiz diyor ki sigaranın zararlarından söz edip ağzından sigarayı düşürmeyen doktorlar ya da öğretmenler ne kadar yardımcı olabilirler diyor. Dünya devletleri sigara ve alkol üzerinden aldıkları vergiden vazgeçmedikleri sürece sigara tiryakili de bitmez diyor. Bayağı derin bir şekilde
derin bir konu. Şimdi
derin
şöyle,
bir şekilde anlatmış
evet.
bize.
Aslında sigaranın tabii çok doğru bir söz.
Tespit
yani
doğru.
Doktorların ve öğretmenlerin sigara içiyor olması çok çok büyük bir handikap. Yani sonuçta kesinlikle rol model dedi ki yani ilk yapmaması gereken. Eskiden gene şimdi çok iyi. Yani ben öğrenciliğim döneminde hatırlıyorum. Poliklinikte muayene ederken bile sigara içen doktorlar vardı. Bu çok kötü bir şey.
Yani elbette öyle ama şu anda hani
hastaya en azından
yani
bunu hissettirmemek. Hani, öğretmenlerin okulda kesinlikle içmemesi lazım. Yani bu çok çok önemli.
Tabii
ama
ki.
Diğer konuya çok katılmıyorum. Vergiler aslında vergi ne kadar çok artarsa sigaranın fiyatı da o kadar artacaktır. Yani fiyat ulaşılabilirliğini azalttığınız zaman şu anda dünyanın en ucuz sigaralarından biri Türkiye'de. Ben Amerika'da da yaşadım. Hı-hı. Orada da gördüm. Çok pahalı mesela. Şimdi maalesef bakın okulların etrafındaki o küçük dükkanlarda, marketlerde falan
büfelerde
tek sigara satılıyor. Yani tek bu da çok büyük bir aslında suç yani sonuç.
Evet.
Ama
aslında
bu yapılıyor.
Hani bir bağımlılıktan
yani,
bahsediyorsun.
Evet.
Hani mesela alkol bağımlılığının gelişmesi çok daha zordur. Çünkü toplumsal işte mesai saatlerinde bir kere içemezsiniz. Bir takım işte sosyal şartlar vardır. Hani alkol bağımlılığını oluşturabilmek için daha zordur hani o şartların oluşması. Ve hani ayıptır mesai saatinde ya da gündüz vakti alkollü.
Sigara her türlü
ama
her yerde.
Her şekilde hani kabul görmüş. Hani o çok sıkıntılı. Peki bırakmak için?
Hangi yollar, yöntemler bununla ilgili? Yeni yöntemler var mıdır bilmediğimiz ya da neyi tavsiye ediyorsunuz? Bırakmak isteyen mesela dinliyorum ben şimdi radyodan tamam ben bununla ilgili tiryakiyim ama bırakmak istiyorum. Ne yapmam lazım diye şu an merakla bekleyenler var eminim.
Aslında şu anda dünyada etkinliği gösterilmiş birkaç yöntem var. Bunlardan biri sonuçta bu bir madde bağımlılığı yerine koyma tedavisi. Yani ne yapacaksınız? Yerine neyi koyacaksınız? Nikotini koyacaksınız. Bunun sunum şekli önemli. Yani bu nikotin sakızları var, nikotin bantları var, spreyleri var. Yani bunlar Türkiye'de de şu anda var ve kullanılan şeyler, maddeler. Bir kere her şeyden önce kararlı olmak gerekiyor. Bir hedef gün saptayacaksınız. Hastalarımıza biz işte geldikleri zaman zaten biliyorlar sigaranın zararlarını ama mutlaka gene ayrıntılı bir şekilde neler yaşayabileceklerini. Burada ilk 3 hafta burada çok önemli. Hı hı. Yani belki en ağır bir hafta içinde bu şekilde sıkıntı
yaşayacak
ama.
Neler yaşanabiliyor hocam?
Neler yaşanabilecek? Bir kere konsantre olamama, sinirlilik, kabızlık, kilo alımı gibi şeyler. Ağızda yaralar çıkabiliyor. Benim birçok hastam sırf bu yüzden geri başlayanlar oluyor. Ama bunların hiçbiri çözümsüz değil. Yani mutlaka yardımcı olunabilecek yeni yöntemler var. Ama bunları yaşayabileceklerini söylemek lazım. Bir. İkincisi, sigara bırakma bir irade işi değil. Yani bazıları ya benim iradem zayıf bırakamam şeklinde kendini bu şekilde kandırıyor ya da bu şekilde buna inanıyor. Böyle değil. Defalarca denenebilir. Yani defalarca da denemesi lazım. Bir kere buna bırakabileceğine inandırmak lazım. Biraz önce sizin verdiğiniz örnek gibi yani yıllarca 2 paket, 3 paket sigara içmiş insanlar bu şekilde bırakabiliyor. Yaşayabilecekleri sıkıntıları belki görüntülerle biz işte slaytlarla falan da anlattığımız oluyor. Bu şekilde de etkili oluyor hakikaten. Ben bunu hiç düşünmemiştim diyor mesela.
Görsel ikna.
Görsel ikna da burada çok çok önemli. Daha sonra yönteme birlikte karar verilebilir. Yani etkinliği kanıtlanmış dedim ya yerine koyma tedavisi. Ya nikotin bantları, sakızları vesaire kullanacaksınız veya 2 tane şu anda FDA tarafından kabul görmüş ilaç var. Bunlardan biri bupropion dediğimiz antidepresan bir ilaç. Bir de varenikin dediğimiz başka bir ilaç var. Etki mekanizması nedir? Nikotinden beklenen şeyleri yani bu yoksunluk belirtilerini yaşamamak için bunu mutlaka kullanmak lazım. Bazı yan etkileri var ama bu yan etkiler bazen olumlu da olabiliyor. Mesela bulantı yapıyor. Yapsın. Yani sonuçta
tiksinmesini sağlıyor.
Tiksinsin yani evet. İşte bazen böyle kabus görmeler vesaire şeklinde olabiliyor. Nikotin sakızları biraz daha yan etki olarak baktığımız zaman diğer ilaçlara göre daha az söylenebilir. Ama onda işte ağızda kötü tat bırakması, mide yakınmaları, gastrointestinal yakınmaları olabiliyor. Her zaman tercih de edilmeyebiliyor. Zaten sakızı alıp da devamlı böyle çiğnemesi de gerekmiyor. Yani ezdikten sonra bir yarım saat falan ağızda beklendiğinde yanak mukozasından o nikotin emiliyor. Sigaradan beklediğiniz şey sonuçta sigaranın bu bağımlılık yapan şey nikotin. Ha bu devamlı mı kullanacak? Hayır. Aslında 2-3 aylık bir süreç bu açıdan yeterli.
Sonra bırakıyorlar olmadı. Zaten.
Sonradan sakızı da bırakıyor.
Son olarak bir şey daha soracağım hocam. Bu elektronik sigaralarla ilgili ne düşünüyorsunuz?
İyi şeyler düşünmüyoruz.
Tamam bir soralım.
Yani burada. Sonuçta elektronik sigarada işte sigara bir kere şunu söyleyeyim. Yeni bir yöntem diye sunulan hiçbir şey şu anda bilimsel etkinliği kanıtlanmış şeyler değil. Birçoğu şarlatanlık açıkçası. Birçok çok çok pahalı yöntemlerle sigara bıraktıklarını iddia ediyorlar. Garip garip otlar var mesela eczaneye giriyorsunuz sigara bıraktırma otu bilmem şusu hapı gibi bir şeyler yazıyor.
Ama her şeyin otu var hocam.
Öyle bir şey yok ama yani.
Her şeyle ilgili bir ot var.
Ciddi bir karaciğer sorunuyla karşımıza geliyor. Evet. Dediğim gibi etkinliği kanıtlanmış olanlar bunlar. Nikotin sakızı, nikotin bantları, spreyi vesaire ve bu 2 tane ilaç. İşte bunlar keşke bakanlık tarafından bir ara ödeniyordu öyle şeylerde bir aktarma merkezlerinde. Umuyorum yakında aynı şekilde
buradan duyurmuş olalım bir kere daha. Yani.
Evet. Fakat bunlar da hekime danışmadan almamaları gerektiğini tabii, mutlaka tabii. Söyleyeyim.
Çünkü bakın dediğiniz gibi o bupropion güzel bir noktaya değindiniz. Yani mesela işte bayılma vesaire hikayesi varsa, epilepsi hikayesi varsa kullanmaması gerekiyor.
Mutlaka hekim tavsiyesiyle olmalı.
Varenikliğin aynı şekilde işte psikoz, intihara meyil vesaire gibi bir sıkıntısı varsa o tür durumlarda tavsiye
yani çok psikologla güçlü, beraber
mutlaka doktor kontrolünde yapılması gereken ve takiplerinin çok iyi yapılması lazım.
Reçetesiz satıldığı için bu ilaçlarda onun için özellikle vurgulama ihtiyacı duyuyoruz.
Duyduk biz gidip alalım kullanalım demesinler biz buradan söyleyelim.
Ama destek alsınlar, bu bir bağımlılık. Bağımlı olmak sıkıntı değil. Sonuçta başaramayabiliriz ama defaten bunu tekrarlayalım lütfen başarana kadar. Çünkü toplumsal baskı vardır. Hani bir erişkin bir şey yapamamış olmak her zaman erişkini üzer ve kaçma dürtüsünü yaratır aslında. Evet. Beceremezseniz kaçarsınız. Onun için bunu denemiş, yeltenmiş, başarısız olduğunu düşünen pek çok erişkin bir gün bile denemiş olsa destek ve yardım almadan bu işi yapamayacağını düşündüğü için istemiyormuş şeklinde davranabiliyor.
Ama ilk başlangıçta biraz sıkıntılar yaşanabilir. Bunu bıkmadan devam ettirmek
lazım. Evet. Sorunu kabul etmek çözümün yarısı.
Aynen öyle.
Çok önemli. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Verdiğiniz bilgiler için. Bu arada İtalya'dan bir son dakika hemen onu da iletelim. Şoförler sigarasız yola çıkmazlar ama inanarak başarabilirler. 20 yıllık sigara tiryakisiydim, bıraktım. 93'ten beri içmiyorum demiş İtalya'dan bir dinleyicimiz.
Tebrik ediyoruz.
Biz de tebrik ediyoruz. Kendisini alkışlıyoruz burada. Tebrik ediyoruz. Bütün sigarayı bırakanları alkışlıyoruz.
Evet,
hocam çok teşekkür ediyoruz.
Teşekkür ederim. Sağ olun.
Teşekkür ederiz.
Profesör Doktor Metin Özkan Canlı yayın konuğumuzdu. Göğüs hastalıkları uzmanı ve bize sigarayla ilgili birçok önemli bilgiler aktardı. Kendisine teşekkür ediyoruz. Şimdi bir müzik aramız var. Sonrasında sağlıklı haberlerle devam edeceğiz.
Yamacıma çömel, üstün başın yara bere, gülüşün özel. Biz bizi iyi biliriz, aynı yolda eskimişiz, suretimiz benzer. Kiminin babası padişah, sorunu çözer. Kiminin babası fotoğraftan gülümser. Kimi gider uzaya, öbürü bir odada, müebbet komanda. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden tank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Gel anlaşalım senle, ver gözümün ferini geri. Çöp kutusu kapağı. Sevdim, kızdım, delirdim. Dikkatsizler piriydim. Işıkları kapadım, sabaha geri saydım. İnceden aydım. İpte laf cambazları, cebinde cımbızları. Ne söylesek varmıyor doğru adrese. Onunkinden bana ne, 12'den vurmak şart değil. Yeteriz biz bize. Her sabah yeni bir filme başladım. Farklı sonlar istesem de hep aynı finale bitti. Sonra birden tank etti, dünyayı anladım. Aldım onu karşıma, anlatmaya başladım. Koca yaşlı şişko dünya. Koca yaşlı şişko dünya. Ben dağıttım evini, sen erittin beynimi. Koca yaşlı şişko dünya. Şişko dünya. Gel anlaşalım senle, ver gözümün. müferine geri.
Sağlıklı haberler. ...14.34 oldu Türkiye'nin saatleri ve Radyo Doktoru'nda Hollanda'ya gidiyoruz ve sevgili Yusuf Özkan bizimle. Yusuf merhaba, hoş geldin.
Merhaba, iyi yayınlar Özgür.
Çok teşekkürler, hoş geldin. Ne haberlerin var bizim için acaba bu hafta?
Öncelikle sigarayla ilgili başlayalım.
Evet.
Çünkü gündemde şu anda sigarayla mücadele, sigarayı bırakma var. Hollanda'da da bu konuda çok yoğun bir çaba var. Özellikle hekimler bu işin öncülüğünü yapıyorlar. Hollanda Hekimler Birliği aralarında Philip Morris'in de bulunduğu ülkedeki 4 tütün fabrikasına karşı açılacak ceza davalarını finanse etme kararı aldı. Bu sanıyorum dünyada ilk kez oluyor hekim örgütlerinin böyle bir şeye öncülük etmesi. Yani fiilen bu işe katılması. Çünkü Hollanda Hekimler Birliği açılacak davaları finanse etmek için 100 bin avroluk bir bütçe ayırdı. Ve hani bu konuda şikayeti olan, bu konuda mağdur olan insanların yanında olmak için böyle bir bütçe ayırdı. Ve bu haftadan itibaren de her iki haftada toplumu sigara ve tütün mamullerinin zararı konusunda uyarmak için ciddi bir kampanya başlatıyor. Halkı uyaracaklar ve sigaranın toplumdaki etkisini ya da zararını azaltmak için yoğun bir kampanya yürütecekler. Ceza hukukçuları da bunu destekliyorlar. Çünkü her yıl insan sağlığına çok ciddi zararları var sigaranın. Çünkü Hollanda'da da yetişkinlerin, yani gençlerin yaklaşık %20'si, 16-30 yaş arasındaki kesimin yaklaşık %20'si sigara kullanıyor. Ve bunun yıllık ekonomiye maliyeti, hastalık ve diğer zararları yaklaşık 8 milyar avroluk yük getiriyor. İşte bu nedenle sadece hekimler değil, toplumun diğer kesimleri de sigarayla mücadeleye destek veriyor Özgür.
Hatta şöyle diyelim mi, hekimler 2017'yi sigarayla savaş yılı ilan ettiler.
Evet, kesinlikle. Yani bu yıl sigarayla savaş yılı ve dediğim gibi her iki haftada bir toplum bilgilendirmek için ilanlar, reklamlar, filmler, özellikle interneti ve sosyal medyayı bu konuda yoğun kullanacaklar ve bu yıl 2017 sigarayla savaş yılı Hollanda'da.
Evet, çok güzel. Avrupa'da uyku bozukluğu ile ilgili geçen hafta da konuşmuştuk. Elektronik aletlerin, bunların hatta sevgili doktorum da söylemişti, elektromanyetik yarattığı etkilerle ilgili. Yine bununla ilgili bir haber var sanırım.
Evet, özellikle Belçika'da bu konuda yoğun çalışma yapılıyor. Çünkü Avrupa'da elektronik aygıtlara daha kolay ulaşım ve çok yaygın olması son dönemde artık hani günümüzün hastalığı denebilecek bir rahatsızlık, uyku bozukluğunu gündeme getirdi. Ve bu konuda şikayetler artıyor. Özellikle çalışanlarda, iş yerlerinde bu konuda çok ciddi sıkıntılar var. Buna yönelik çok fazla klinikler açılmaya başlandı uyku bozukluğuna ilişkin. Bu konuda da Flemon psikolog ve uyku uzmanı Annelie Smulders geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı Flevan televizyonuna ve Hollanda basını da buna geniş yer verdi. Çeşitli öneriler sıraladı. Ancak öncelikli olarak uyumadan en az bir saat önce cep telefonu ya da tablet ekranını kapatmış olun dedi. Çünkü ekranın en büyük uyku düşmanı olduğu ve uyku bozuklarının en büyük nedeninin bu ekranlardan yansıyan ışık olduğunu belirtti. Aslında daha net şeyler söyleyecektir bu konuda ama çok basit ve çok kalıcı bir çözüm sanıyorum Özgür.
Aslında elektromanyetik radyasyon için geçen hafta da söyledik. Yattığımız odada kesinlikle televizyon, telefon, bunları fişe takılı olarak bırakmıyoruz. Uçak modu dahil cep telefonlarımızı lütfen başucumuza tutmuyoruz. Hiçbir elektronik aygıt bizim uyuduğumuz odada fişe takılı olarak bulunsun istemiyoruz. Bunu zaten bütün derslerimizde her zaman söylüyoruz. Mümkün olduğunca elektromanyetik alandan en azından iş dışı zamanlarda
uzak
duralım.
Hatta araştırma var, diyor ki 18-35 yaş arasındaki insanların %38'i uyanır uyanmaz. %76'sı ise uyumadan önce mutlaka telefona bakıyor.
Hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz.
Hiçbir şey kaçırmak istemiyoruz. Büyük ihtimalle ondan. Evet, bir de kırmızı pirinç mayası ile ilgili bir haberimiz vardı.
Evet, Türkiye'de çok yaygın sanıyorum. Çünkü reklamlarda çok sık görüyorum. Hollanda'da yoğun şekilde tüketiliyor. Özellikle yani Aktar dediğimiz yardımcı sağlık malzemesi satan yerler çok yaygın Hollanda. Ve buralarda da son dönemde kırmızı pirinç mayası çok fazla satılmaya başlandı. Ve Hollanda Sağlık Bakanlığı bu konuda çok ciddi bir çalışma başlattı. Müfettişler şu anda bu konuda inceleme yapıyorlar. Çünkü kolesterol düşürücü etkiye sahip olan statin maddesi içeren bu ürünün özellikle hamile kadınlar için ciddi risk teşkil ettiği belirtiliyor. Ve bu konuda gelen şikayetler üzerine Sağlık Bakanlığı insanları uyardı. Özellikle hamilelerin şu dönemde bu ürünlerden uzak durması ve televizyon reklamlarına kanıp her ürünü kendi kafalarına göre kullanmamalarını istediler. Şu aşamada ürünün satışı yasak değil ancak buna yönelik çalışmaların da yapıldığı haberleri geliyor Özgür.
Çok teşekkür ediyoruz sevgili Yusuf Özkan. Sana güzel bir gün diliyoruz, verdiğin bilgiler için teşekkür ediyoruz.
İyi günler, sağlıklı günler, hoşçakalın.
Görüşmek üzere, hoşçakalın. Bizde nasıl yapılıyor bununla ilgili, hemen
bizde
kısacık.
Bizde bu hani kırmızı pirinç mayasıyla omega 3'ün birlikte olduğu preparat var piyasada. Hı hı. Ya da hani Aktar'daki orada da olduğu gibi bizde de ulaşılabiliyor ama Yusuf'un söylediği gibi bunlar statine benzer maddeler. Yani hiçbir şekilde masum değil. Aynı ilaç gibi düşünmek lazım. Ve karaciğere çok zararlı. Aynı zamanda kas ağrısı, kas krampı yapıyor. 3 aydan fazla kesinlikle kullanmamak ve 18 yaş altında mutlak surette gebeler ve 18 yaş altı kullanmamak gerekiyor.
Çok önemli bir bilgi, hemen iletmiş olalım. Evet, o zaman teşekkür ediyoruz. Bu arada Selen Baranoğlu canlı yayın konuğumuz olacak. Şimdi onu canlı yayına alacağız. Basit Yaşam ve Mutlu Yaşam kitabının aynı zamanda yazarı. Onu canlı yayına alacağız. Ve onunla beraber bunu konuşacağız. Eminim ki çok keyifli, çok güzel şeyler anlatacak bize. Canlı yayın konu olarak, şimdi kendisini canlı yayın konu olarak alacağız yayına. Birazdan burada olacak. Basit yaşam acaba ne kadar kolay ya da mutlu yaşamak için ne yapmamız lazım? Eminim ki bize anlatacağı çok şey var. Biz kendisini hemen canlı yayın konu olarak devam ediyoruz. Evet, şimdi o zaman bir müzik arası mı verelim?
Keyifle yaşa.
Evet, radyo doktoruna kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce de bahsettik. Selen Baranoğlu canlı yayın konumuz olacak. Şu an yanımızda Basit ve Mutlu Yaşam kitabının yazarı. Şu an kitabıyla yanımızda beraber. Ve acaba bu kitap niye yazıldı? Bu kitap da bize neler anlatıyor? Bu kitabı okuyunca biz neler bulacağız? Bunların detaylarını anlatacak. Öncelikle hoş geldiniz.
Merhaba, hoş bulduk.
Selen Baranoğlu'nu kısaca tanısak önce. Tabii. Sonrasında da kitabı konuşsak.
Tamam, Of course. Tamam ya. Tam da konuşuyorum. 12 yıldır İngilizce öğretmeniyim. Anlaşıldığı üzere. Bazen böyle ağız kaymaları oluyor maalesef. özel bir üniversitede çalışıyorum. 12 yıldır eğitimciyim. Bunun dışında yazılı ve hem görsel hem online medyada bazı çeşitli dergilerde yazıyorum. İki çocuk annesiyim.
Harika.
Bu kısaca ben buyum.
Peki bu kitabın yazılmasındaki sebep neydi? İki çocuk annesiyle başlıyor diye tahmin ediyorum ama.
Evet.
Acaba nedir devamı? Bu kitapta neler anlattık?
Şimdi ilk olarak kitabın adındaki basit şöyle ortaya çıktı. O zamanlar herkesten duyduğum bir şeydi. Hayat çok zor. Hepimiz söylüyoruz. Kadın, erkek, yaşlı, genç, çocuklar bile hayat çok zor diyor. Ona bir kafamda benim bu iç sesim var. Hiç durmaz. Sürekli konuşur durur. O önce çıkarttı. Ya hayat basit olsa, kolay yaşasak, rahat yaşasak diye. Ondan sonra da bir araştırmaya başladım. Basit yaşam nedir diye. Hakikaten internette basit yaşam diye bir şey var. Ama internetteki yaşam ekoloji ve organik tarıma ve beslenmeye odaklanan, biraz elini ayağını şehirlerden çekip yaşamamız gereken bir yaşam tarzıydı o. Benim istediğim bu değil dedim. Benim basitten kastım ne? Hayatımızda bize hiçbir faydası olmayan, hayatımızı zorlaştıran her türlü fazlalıktan kurtulma fikri. Hı hı. Bu fazlalıklar her yerde var. Sadece evimizde değil. Fazlalık deyince çünkü insanların aklına genelde materyal geliyor, eşya geliyor. Ama zihnimizde de var fazlalıklar. Üstlendiğimiz görev ve sorumluluklarda da var. Farkında olmadan aldığımız görevlerde de var. Ama bunlardan kurtuldukça küçük şeylerden mutlu olabilen insanlar haline dönüşüyoruz.
Anne olmak aslında en zor şey bence. Yani basit diyoruz ama hayattaki en zor meslek diye
kesinlikle
düşünüyorum ben.
Zor, çok
hani
zor.
Ben de işte hekimim, farklı şeyler yapıyoruz, farklı çalışmalarımız oluyor ama hani annelik en zoru diye düşünüyorum.
Annelik çok zor. Neden zor? Çünkü anne olduktan sonra üzerinize aldığınız kimlik daha önceki kimliklerinizin üstüne oturuyor. Daha önceden sizi bireyselliğinizi veren belli şeyler var. Mesela herkesin hayatında o yapan şeyler vardır. Kitap okur, boş zamanlarında müzik dinler, yazı yazar, spora gider. Ben de öyleydim. Yani bunların hepsine zaman ayırabiliyordum ama anne olduktan sonra o kimlik diğer bütün kimliklerin üstüne oturunca ben sevdiğim şeylere vakit ayıramayan bir insan haline geldim. Ve hayat zor demeye başladım. Zaten bu yüzden biraz da zor oluyor. Anneliği ve mutlu çocuk yetiştirmeye o kadar fazla kafayı takıyoruz ki kendi mutluluğumuzu unutuyoruz.
Aslında bu da doğru değil, değil mi? Yani hani eğer biz kendimiz mutlu olamazsak, ben bunu hastalarıma da söylüyorum, işte bebeği var, 6 aylık bebeği var, hiç evden dışarı çıkmamış, hiç başka bir şey düşünemez halde. Evet. Ama o zaman o annelik için hani işin kalitesi dediğimiz şey var ya, evet, duygu olarak, ilgi olarak, sevgi, şefkat olarak onu yeteri kadar aktaramıyoruz, evet, çocuğa diye,
evet,
düşünüyorum.
Evet, kaliteli zaman dediğimiz aslında nicelik değil. Birazcık, evet, da nitelik önemli. Yani çocukla 2 saat olup da mutsuz bir şekilde somurtarak bir oyun oynamaktansa onunla 20 dakika koştura koştura, terleye terleye bir saklambaç oynamayı tercih ediyorum ben.
Kaliteli zaman geçiyor.
Evet, yani çok az önemli ve öz.
Annelerin mutluluğu burada önemli. Tabii babaların mutluluğu da çok önemli de. Hmm. Yani babalarla ilgili...
Özgür, önce biz. Önce biz.
Ama kusura bakma, önce kadınlar.
Önce kadınlar, tabii önce ki. Biz. Ladies first. Bununla ilgili bir problemimiz yok.
Ama şöyle söyleyeyim. Anne mutlu olursa çocuk da baba da mutlu oluyor.
Ama annenin mutlu olmasından öte çocuğa faydalı olmak için önce işte o ebeveynin, anne baba diye ayırmadan gerçekten kendini çok yetkin ve iyi noktaya getirmesi lazım. Nasıl uçaklarda önce kendimize oksijen maskesini takıp sonra çocuğa takıyoruz. Aynı sistemle çalışıyor. Çünkü sen olmazsan çocuk olmuyor.
Aynen.
Sen, evet, mutlu olmazsan çocuk mutlu olmuyor. Sen dinlenmezsen çocuğa verimli olamıyorsun. Ne anlamı kaldı? O zaman çok, aynen, çok önemli bir nokta bu. Aynen. O yüzden önce annenin gerçekten hayatında bir şeyleri düzene sokması, temizlik yapması lazım.
Evet, şu fazlalıklardan,
hadi şu fazlalıkları atalım. Şu atalım. Fazlalıkları da bir atalım mı?
Ya lütfen bir ellerimizi alalım, kocaman büyük poşetleri, siyah poşetleri. Ya bu fazlalıklar gardıroplarımızda var, çocuklarımızın oyuncaklarında var. Bana şöyle diyenler oluyor. Ben çocuklu ev böyle olur, oyuncaklarla yaşayacak tabii ki. Çocuk oyuncak gereklidir diyorlar. Ben ama gereksiz demiyorum zaten. Ben sadece o oyuncaklara gelene kadar biz önce nelerden vazgeçebiliriz onları düşünmemiz, hı hı, gerekiyor. Kıyafetlerimiz çok fazla, evimizdeki eşya çok fazla, zihnimiz çok karışık bir kere. Çünkü her şey olmaya çalışıyoruz, kendimizi önemli hissediyoruz öyle.
Her yerde olmaya çalışan hiçbir yerde olamaz.
Evet, ben de biraz öyle, bende de vardı çocuktan, yani bu çocuk öncesi çocuk sonrası dönemim var benim bir. Çocuktan sonra bir müddet böyle yaşadım ayılana kadar ben. Her şey olmaya çalışayım dedim. İşte çocuğun okulunda kendimi göstereyim, ev, iş, eş, kendime zaman, arkadaşlarımla her buluşmaya katılayım. Ama sonuçta şöyle bir şey çıktı ortaya. Her şey var ama hiçbir şey tam değil.
Çıldırmış anneler.
Aynen. Her şeyi yarım.
Bununla ilgili kitap ve, evet, ayrıca film de çekildi. yani bu çılgın anneler diyerek Mad Moms diye bir filmde çekildi bununla ilgili. Evet. Her şey olmaya çalışıp olamayıp ondan olamayıp. Sonra deliren annelerin evet, hikayeni. İşte, evet. Sonra bambaşka bir boyuta dönüşüyoruz.
Ben de ipten döndüm. İşte bu kitabı yazdım delirmemek için.
Az daha biz de filmlik oluyorduk.
Evet, film olacaktım oluyordum. Yani. Sonra zihnimizden bahsetmek istiyorum birazcık. Zihnimizdeki fazlalıklardan bahsetmek istiyorum. Şimdi aldığımız mesela çocuklarımız her annenin zihninde belli bir yer kaplar. Sevdiklerimiz, hayallerimiz bunlar olmalı zaten ki bence bunlar fazlalık değil. Ama zihnimize gereksiz fazlalığı nasıl sokuyoruz? İzlediğimiz televizyon programları olabilir, kontrolsüzce kullandığımız sosyal medya olabilir, konuştuklarımız olabilir. Yani bunlar birazcık zihin kirliliği yaratıyor. Ve bir müddet sonra şöyle anneler oluyor. Çocuğuyla 5 dakika oynamak yerine orada sosyal medyada başka annelerin çocuklarıyla ne oynadığına o kadar çok kafayı takıyor ki kendi çocuğuyla zaman geçiremiyor. Ama gerçekten oluyor böyle evet. Şeyler.
Çünkü bir kıyas, bir yarış var sürekli.
Evet, ya da başkalarının hayatını çok fazla konuşuyoruz. Bence bunlar çok gereksiz şeyler. Başkalarının hayatı, başkalarının yaptıkları değil. Önce kendimize kesinlikle odaklanmamız gerekiyor kesinlikle diye düşünüyorum.
Önce ben.
Önce ben demeyi bilmek lazım. Görevlerimizde de şunu söylemek istiyorum. Fazlalıklar konusunda mesela genelde evin idamesi kadının üzerindedir ama genellikle de bunu kadınlar kendileri üstlenir, bilinçli ya da bilinçsiz, çünkü bir kontrol etme mekanizmaları daha yüksek kadınların ve biraz da öyle bir toplumda yetişmişiz. Yardım istemek, yardımı uygun bir dille istemek gerekiyor ve daha sonra da yardım istedikten sonra bir iki adım geri çekilmek gerekiyor ki yardım edecek olan hünerlerini bir göstersin.
Bir alanı bir
biz
görsün.
Biz pek beğenmiyoruz. Çocuk yatağı yaptı, yatağını topluyor. Aman diyorum, o öyle toplayacağını ben toplayayım diyorum, onu da üstüm alıyorum. Yemek yiyor, yerlere döküyor. 15 dakikada yedireceğim yemeği belki 30 dakikada yiyor ama orada şunu diyoruz, aman bununla uğraşana kadar ben yediririm diyorum. Sonra çocuk, o da görev de bizim üzerimize geliyor.
Sonra çocuk koca adam oluyor. Hala elinde evet. Bir tane
var.
Kaşıkla var, bir tane kaseyle arkasından gezer.
Öğretim görevlisi olduğum için öyle çocuklar var. Maalesef öyle öğrencilerim var. Annesi kayıt gününe yanında çantasını, kitabını taşıyarak gelen öğrenciler var. Ve artık ben o çocukların nasıl bir çocukluk geçirdiğini tahmin edebiliyorum.
Aslında ebeveynlerin bağımlılığı, o çocukların değil.
Evet, zaten burada sorun çocuk değil. Hep biz, annelerde sorun var. Ve bu şekilde yetişince de öyle bireyler oluyor maalesef. Sürekli bağımlı oluyorlar. Birine bağımlı oluyorlar. Bir yetişkin olmalı. Anne baba olmalı. Anne baba elini çektikten sonra çocuk sendeliyor, duramıyor. Maalesef görüyorum ben. Yani 18-19 yaşında
karar gençlerde mekanizması çalışmayan, kendi başına karar alamayan, evet, risk alamayan, girişimde bulunamayan, ikili ilişkileri, iletişim gücü zayıf olan, böyle devam eden bir süreçten bahsediyoruz. Aslında farkında olmadan çok çocukları çok farklı yönlere itmeye başlıyoruz. O yüzden birazcık daha sorumluluk almaları, özgür olmaları, kendi başlarına hareket edebilmelerini de sağlamamız gerekiyor.
Evet, bu yüzden.
Biraz da tahammülümüzü arttırmamız lazım. Hani çok çünkü doğru. O kadar koşturuyoruz. Evet, yani çok o kadar koşturuyoruz ki sürekli bir zaman. Hani
zaman
hani sürekli bir belki de plansız olduğumuz için hani zaman kaybımız var. Bir şekilde zamanı yetiştiremiyoruz. Evet. Onun için de çocuğun 10 dakikalık oyununa ya da işte 5 dakikalık yemeği fazla yiyeceği süreye bile tahammülümüz kalmıyor. Evet. Hep perişim içine girip o zamanı yönetip mümkün olduğunca kısaltmaya çalışıyoruz.
Evet, zaman yönetimi de çok önemli.
Çok çok önemli yani. Zaman yönetimi yani olmadan devirde zincirleme öyle bir evet sistem var ki bir tane domino taşını düşürdüğünde ya da yetiştiremediğinde hepsini deviriyorsun. Evet. O yüzden iyi bir zaman yönetimine ihtiyaç var burada. Basitleştirmek istiyorsak eğer hayatı, evet, zamanı da çok iyi yönetiyor olmamız
zaten
lazım.
Zaten organize olmamız lazım.
Organize yani olalım, tutuşun el ele.
Hadi. Yani öyle olmak gerekiyor zaten. Bir de mesela yazmak çok faydalı bir şey. Ajanda, günlük, panolar tutmak. Ben kitapta bahsettim ondan. Zihnimi beni çok rahatlatan bir yöntem oldu yazmak. Eskiden yazmıyordum. Alınacaklar listesi kafada. İşte çocuğun okuluna gidecek şeyler kafada. Her şey kafadaydı. Kafamda tutuyordum ve yani unutuyordum doğal olarak. Çünkü o insanız ne neticede yani.
O kafa ve ne halde ondan sonra?
Hiçbir şeyi aklımda tutamaz bir insan oldum ve dolayısıyla bu da beni sinirli yapıyordu. Ama yazmaya başladım. Küçük listeler yaptım, panolar yaptım ve bunu hayatıma artık düzenli bir şekilde uyguladıktan sonra daha organize oldum. Ajandalar tuttum. Hani programlar olsun, çocuğun okuluna gidecekler olsun. Her şeyi yazınca sıraya giriyor her şey. Bu şekilde de çok güzel oluyor. Bir de şöyle bir şey var. Hayır demeyi pek bilmiyoruz. Bize şöyle öğretilmiş. Hayır dersen karşındaki sana küser. Hayır dersen kötü insan olursun. Hayır dersen başkasını mutsuz edersin. İyi bir arkadaşsan hayır dememelisin. Ama hayır demek lazım. Gerektiği yerde hayır demeyi bilmemiz lazım. Çünkü mesela bir kere benim başıma gelmişti. Çok yoğun bir haftamdı. Tam ne sınavlar vardı, çocuğun okulu vardı. Bir arkadaşım benden bir şey rica etti. Bir şeyi kargolamamı istedi. İnan o kadar şeydim ki, yoğun bir zamanımda ki, durup da oraya gideceğim onu yapamayacaktım. Ben hayır dedim. Yani bunu gerçekten şu an zamanım yok, kusura bakma dedim. Neticede biz birazcık şey olduk tabii. Aramız azıcık bozuldu ama şu an iyiyiz. Şu an ben onu yapsaydım, ben mutsuz olarak yapacaktım ve mutlaka benim bir işim sekteye uğrayacaktı belki. O yüzden hayır demeyi de bilmek lazım. Ben buna çok önem veriyorum. Bir de teknolojiyle aramıza belli sınırları koymamız lazım diye düşünüyorum. Az önce bağımlılıktan bahsettiniz. Sigara bağımlılığı. Aslında bağımlılık dediğimiz özünde aynı. Televizyon bağımlılığı da var. Ve doktor bey çok güzel bir şey söyledi. Ben de ondan bahsetmiştim. Bir bağımlılıktan vazgeçmek için öncelikle yerine koyma öneriyoruz dedi. Yerine koyma çok iyi bir şey. Anneler çok televizyon izliyor. Çok izlemeyin televizyon.
Onun yerine başka bir şey koyun.
Onun yerine başka bir şey koyun. Yani her şey olabilir. Kendiniz için yapmak istediğiniz, fırsat bulamadığınız bir şey olabilir. Ama sizi mutlu edecek, zihninizi doldurmayacak bir şey koyabiliriz.
Çok güzel. Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim.
Sevgili Selen Baranoğlu'na Basit ve Mutlu Yaşam kitabını konuştuk. Mutlaka okuyun. Okunması gereken bir kitap. Bir annenin dönüşüm hikayesi. Anneler, babalar da okusun. Hatta anlasınlar, o taraftan da bakabilsinler.
Böyle küçük tüyolar da var. Instagram hesabında
evet,
da.
Biz buradan iletmiş teşekkür olalım. Çok ederim. Teşekkür ediyoruz. Yine bir programın sonuna geldik. Çok keyifliydi. Yapımda ve yayında emeği geçen bütün arkadaşlarımdan çok teşekkür ediyorum. Didem Öztaşbaşı yapımcımız biliyorsunuz. Teknisyen arkadaşımız şu an teknik masada Ayhan Taşçı. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Ebru Cengiz, ben Özgür Aksu'na. Bu güzel programda bizimle beraber olduğu için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrar görüşene dek hoşça kalın diyoruz. Sosyal medyadan Radyo Doktor'u e-mail olarak da radyodoktor@trt.net.tr adresinden bize ulaşabilirsiniz. Haftaya Perşembe tekrar görüşene dek hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktor'u.